Ayrım 26.
Krylov yoldan geçen bir subayı çağırdı. Yüzbaşı yoldaş, böyle nereye gidiyorsunuz? Birliğimi kaybettim. Size ne kaybettiğinizi değil, ne yapacağınızı soruyorum. Subaylar kollarını açtı. Bilmiyorum, kuşatıldığımız kuşkusuz. O sıralar bu sözler herkesin ağzındaydı. Kimse Almanların nerede olduğunu bilmiyordu. Dağınık ateş, düşman askerlerinin sık sık saldırdıkları yük arabaları, yanık kamyonlar, bırakılmış otomobillerle dolu yolda kargaşalığı iyice arttırıyordu. Krylov yüzbaşının koluna yapıştı. Birliğinizi kaybettiğinize göre bize yardım edin bakalım. Hastaneyi buradan taşımak zorundayız. Yaralıları bu Alman hayvanlarına bırakamayız ya. Adım Krylov, ikinci sınıf askeri doktorum. Adamlarınızı toplayın. Baksanıza, dağılmış, bir karış suratla yürüyorlar. Herhalde onlar da birliklerini kaybetmişler. Şimdi bir yol, bir çıkış yolu bulmalıyız. Sözlerinde öyle büyük bir hırs, heyecan vardı ki yüzbaşı cevap verdi. Çalışırız. Özür dilerim ama size adınızı sormadım. Yüzbaşı Zuvikov. Krylov yolun ortasında dikildi, askerleri durduruyor. Nereye kaçıyorsunuz böyle diye soruyordu. Tek başına bir yere gidemezsiniz. Hastanemizi kurtarmak gerek. İyi bir yüzün var, Rus'sun, hemen anlaşılıyor. Yaralı arkadaşlarını yüzüstü bırakamazsın değil mi? Sağa dön, yüzbaşının emri var. Krylov kendi kendine kızıyordu. Yüzbaşının adını unutmuştu. Hastane personelinin dışında 200 kişi toplayabildiler. Gece yürüyüşe geçildi. Yakında küçük bir kent yanıyor, alevlerin aydınlattığı gecede yaralı taşıyan arabalar açık seçik görünüyordu. İzli mermiler, fişekler. Bir an Krylov düşündü. Ne güzel donanma şenliği. Sonra hemen kendini topladı. Gözünü açmak zorundaydı. Hepsi bir anda dağılabilirlerdi. Bu Yukov ya da Saykov, gevşek, seciyesiz herifin biriydi. Romatizma krizi tutan Krylov, güçlükle yürüdüğünü ötekilerden gizliyordu. Zabrotski fark etti. Dimitri Alekseyeviç, arabaya binin. Krylov kızdı. Dostum, arabalar yaralılar için. Ama bu nasıl deniyor? Kuşatmadan kurtulduğumuzda öyle dans edeceğim ki hasetten çatlayacaksınız. Bu karanlık ormanda iki bombardıman arası söylenen beklenmedik sözler yaralılar dahil herkesi güldürdü. Gece yürüyorlar, gündüz iliklerine kadar ıslanarak ormanda gizleniyorlardı. Bir düşman devriyesine rastlayıp çarpıştılar. Küçük bir köyde mevzilenen Almanlar damlara makinalı yerleştirmişlerdi. Yüzbaşı Zuvikov, gevşek, seciyesiz bir herif olmadığını gösterdi. Saldırı sonunda köyü ele geçirdiler. Kulübeler yanıyor, kömür olmuş Alman ölüleri yerlerde sürünüyordu. Krylov yüzbaşının boynuna sarıldı. Yeniden yürümeye koyuldular. Dördüncü gece de aydınlanmaya başladığında Krylov uzakta yağmurun sık duvarı ardında askerler gördü. Haydi bakalım yüzbaşım, komutayı alın. Yüzbaşının başa geçmesine fırsat kalmadı. Rus askerleriydi bunlar. Krylov gözlerine inanamıyordu. Masada domuz yağı, bal ve süt vardı. Mucizeydi bu. Ama hiçbirine dokunamadı. Birden geniş yatağın üzerine düştü ve öğlene kadar uyudu. Sonra ayağa kalktı. Seyrek ama dik saçlarını düzelterek yaralılara koştu. Akşam binbaşı Svetsov'a anlatıyordu. Kuşatıldık diyorlar. Sorarım size. Asıl kuşatılan Almanlar değil mi? Her şey kuşatıyor onları. Birliklerimiz, halk, ormanlar... Tabii geri çekilmek zorunda kalışımız rezalet. Komiser her şeyin tanklara ve uçaklara bağlı olduğunu söylüyor. Ben anlamam, asker değilim. Ama biraz da beceriklilik, ustalık gerekir gibime geliyor. Almanların bildiği tek şey var. Kundaktan çıkar çıkmaz talime başlıyorlar. Biz çok daha başka şeyler düşledik. Önemi yok. Sonunda savaşmayı da öğreneceğiz. Buraya sarhoş, Fransız şampanyasıyla başları dönmüş halde geldiler. Fransa'da savaştılar mı sanki? Gerçek bir direnmeyle karşılaştılar mı? Bir mühendisle konuştum. Fransa'da bulunmuş. Fransızlar mert adamlar ama hırsları kalmamış. Akılları fikirleri siyasette. Yanılmıyorsam Suçkov diye bir yüzbaşıyla karşılaştım. Birliğini kaybetmişti. Kötü bir şey tabii. Yine de sürüyle adam topladı. Kuşatmayı kendiliklerinden yardılar. Hastaneyi kurtardılar. Üstüne üstlük 20 tane de Alman öldürdüler. Neden mi? Gerçek bir yurtsever de ondan. Kafası işliyor. Avanak Almanlar ilerliyorlar. Ama bir şey düşündükleri yok. Orduları var, anladık. Bizim de ordumuz var. Daha derin, savaş alanında tek başına da kalsa, insanın dövüşmesini sağlayan başka bir şey var. Yanında bir komutan bulunmasa bile benim komutanım var. Bu komutan kafamda. Tam 4 Alman enseledik binbaşım. Kendilerine hadım edeceğimi sanıyordu avanaklar. Değer verdiğimizden değil, insan olduğumuzdan öldürmedik onları. Önemli bir şey. Neyse, vodkanız varsa içelim. Başka türlü ısınamıyorum. Gece yaralıları dolaştıktan sonra Krylov merdiven başına çöktü, bir sigara yaktı. Yakında bir çift vardı. Krylov'u fark etmediler bile. Asker yüksek sesle konuşuyor, kadını kandırmaya çalışıyordu. Kentler düşüyor, köprüler uçuruluyor ve sen kendini benden esirgiyorsun. Kentleri geri alırsınız ama ben mutluluğumdan vazgeçemem. Orduda nişanlım var. Krylov birden duygulandı. Kendini güç tuttu. Yerinden fırlamak, genç kızı iki yanağından öpmek istiyordu. İşte böyleydi bunlar. Natasha'yı düşündü, gülümsedi. Yürekli küçük kızım benim. Vasya neredeydi acaba? Uzun süre bombardıman uçakları homurdandı, uçak savar topları gürledi. Yakında bir bomba patladı. Krylov yerinden kıpırdamıyor, Natasha'yı, tanımadığı genç kızı, yüzbaşıyı, adı neydi yahu, unuttum. Allah kahretsin, unuttum. Kocaman, yenilmez ulusu düşünüyordu. Krylov bıyık altından güldü. Uyur gezerler de çıkmıştı ortaya. Birden şarkı söylemeye başladı. Kara karga, ne dolanıyorsun tepemde? Dişine göre değilim, kara karga, kapamazsın beni. Utanarak sustu. Yine yanlış söyledim. Ara sıra canım o kadar şarkı söylemek istiyor, ne yazık ki beceremiyorum. Kanan'ın dünyası birçoğununki gibiydi. Belki bu nedenle torununun yanında rahat ediyordu. Çevresinde konuşulan olaylar, umutlar, başarılar, halkın dertleri onu yakından ilgilendiriyordu. Hepsi sanki birer aile sorunuydu. Küçük gözlemleri, rastladığı insanlarla konuştukları, kitap ve gazete yerini tutuyordu. Ülkesinin gelişimini yapılan binalardan, tanıdığı kişilerin gülüşünden, Osip'in işlerinden izliyordu. Kaba bir tezgahtar ya da dik kafalı bir milise rastlarsa Raya'ya, Osip bunların eğitildiğini sanıyor diyordu ama bu herifleri eğitmek kolay değil. Bambaşka bir dünyada oruçla bile yumuşamayan ürkünç bir tanrının her an insanın yakasına yapışıp sürgüne yollayabilecek tehlikeli bir polis komiserinin boğucu umutlarla gündelik umut kırıcı dertlerin dünyasında büyümüştü. Kafasında her şey karmakarışıktı. Eski dualar, makalelerden alınmış gibi gelen Osip'in sözleri, yıllanmış boş inançlar, fallar, 5 yıllık plan ve planlama üzerine, siyasal bilinç üzerine konuşmalar. Tanrı'ya inanıp inanmadığını bile bilmiyordu. Ama Osip'e inanıyordu. Leo gelmişti, iyi giyimliydi, şendi, gülüyordu. Yine de ölmüş kocasına acıdığı gibi ona da acıyordu. Raya kitap okuyor, tiyatroya gidiyor, piyano çalıyordu. Ama Kana, geceleri Raya'nın tıpkı Naum gittikten sonra kendisinin yaptığı gibi alçak sesle ağladığını biliyordu. Üstelik Kana başkalarının zayıf yanlarını da seziyordu. Kendi kendine Naum gibi deli bunlar diyordu. Güven veren, sağlam ve akıllı haliyle bir tek Osip onu etkiliyordu. Oğlundan hem çekiniyor hem de ona tapıyordu. Osip'in dediği onun gözünde gerçeğin ta kendisiydi. Bütün kent tifüslü hastalar gibi kıvrandığında kaçmaya çalışanlar geri dönüp Almanlar Borispol'ün önüne geldiler diye bağırdığında sırf Osip'e inandığından istifini bozmuyordu. Yakından gelen top sesleri camları sarsmaya başlayınca torununu kucağına aldı. Hiç korkma, savaş bu. Kana savaşta ateş edildiğini biliyor, bu gümbürtü ona doğal geliyordu. Pırıl pırıl bir sonbahar sabahıydı. Kestane ağaçları sararıyordu. Savaşın gürültüsünün ardından büyük bir sessizlik olmuştu. Kana dışarı çıktı. Küçüğe süt bulmaya çalışmalıyım. Birden haykırdı. Karşıdan Saksaganski sokağından Almanlar geliyordu. Her şeyi beklerdi ama bunu değil. Osip Almanları yeneceklerini yazmamış mıydı? Genç, neşeli geçiyordu Almanlar. Gülüyor, yürürken sakız çiğniyorlardı. Bir anaç tavuk gibi ürken Kana torununu arkasına gizledi. Kana'yı gören bir Alman gülmeye başladı. Makinalısını üzerine çevirdi, Arkadaşları da gülüyorlardı. Amma korkutmuşlardı ihtiyarı. Kana güç bela eve döndü. Alanın yanına oturup mırıldanmaya koyuldu. Bir şey değil, onları içerilere çekmek için bilerek yaptılar. Neredeyse bizimkiler gelir. Yakında babam burada olacak. Torununa değil, kendi kendine güven vermek için söylüyordu bunları. Hemal'a korkmuyordu hiç. Sokaktan gelen müzik seslerini duyunca el çırptı. Akşama doğru Kana Stechenko'lara uğradı. Belki bizimkilerin de gelip gelmeyeceğini onlar bilebilirdi. Alexey Nikolayeviç asık suratla karşıladı Kana'yı. Yaşlı kadın buna rağmen sordu. Hasta mısınız? Hayır. Neyse, böyle bir zamanda hasta olmak felaket. Onları gördünüz mü? Evet, büyük bir düzen içinde. Bambaşka bir ordu olduğu hemen anlaşılıyor. Hem bambaşka, bütün bu deneylerden uzak yaşadılar. Bizimkilere gelince diyecek şey yok. Hepsi sağlıklı. Kana bir şey anlamıyordu. Kimden söz ediyorsunuz Alexey Nikolayeviç? Kimden mi? Ne sizden ne de benden tabii. Komünistlerden söz ediyorum. Kana alayı göğsünde sıktı. Üzüntü ve kızgınlıktan doğru dürüst konuşamıyordu bile. Nasıl söyleyebilirsiniz bunları? Raya ile Valya parti gençlik kuruluşuna üyeydiler. Valya buraya geldiğinde partiye girmek için dilekçe verdiğini söylemişti. İnsana zorla neler yaptırıyorlar. Antonina Petrovna lafa karıştı. Valya için bunları söylemeniz çok ayıp. Onun gibi ufacık bir kız politikadan ne anlar? Alexey Nikolayeviç önceleri istemeyerek konuşmuştu. Ama Valya'nın hiç suçu yok. Siz suçu başkalarının sırtına atmak istiyorsunuz. Yok, yaptırmayız bunu. Biz yürümüyor, arkamızdan itiliyorduk. Kim itiyordu sizi arkanızdan? Oğlunuzla onun gibiler. Yahudilerin neden korktuğunu anlıyorum şimdi. Kana yerinden kalkmıştı. Ala, gidiyoruz. Antonina Petrovna utandı, peşlerinden koştu. Şu sıra herkes sinirli. Belki ekmek istersiniz, size vereyim. Yedek ekmeğim var. Bir daha buraya ayak basmayacağım, dedi Kana. Torununu yatırdı, yatağın yanına oturdu. Bu açık, sakin çocuk yüzüne gözlerini dikip alçak sesle ağladı. İşte, yapayalnız kaldık. İki yetim. Biri tek başına giyinemez bile, öbürünün tek ayağı çukurda. Stechenko'nun Yahudi düşmanı olduğu kimin aklına gelirdi? Eskiden onun gibiler gelir, Yahudi evlerinin camlarını kırar, eşyaları parçalar, yastıkları deşerlerdi. Ama bilinçsiz insanlardı bunları yapanlar. Oysa Alexey Nikolayeviç öğretmendi, çocukları yetiştiriyordu. Osip'te Naum gibi hayalcinin biri mi ne? Sabaha karşı oturduğu yerde dalıvermişti. Alan'ın şen konuşmasıyla uyandı. Birden hatırladı. Almanlar, Stechenko, dışarıda büyük bir sessizlik var. Bizimkiler ortada görünmüyor. Kapı vuruldu, Kana ürperdi. Almanlar tüfekleriyle gelmesin sakın. Vera Platonova içeri girdi. Buraya nasıl geldim bilmiyorum. Tam 4 kere yolumu kestiler, ne felaket. Birden Kana rahatladı. Tek başımıza değiliz hiç olmazsa. Bir Almanın üzerine ateş etmeye kalktığını anlattı. Düşünebiliyor musunuz? Yanında küçük ala vardı. Bunlar da asker olacak. Yok canım, hepsi haydut. Hepsi hayvan. Az önce buraya gelirken gördüm. Düşündükçe titriyorum. 3 Alman, yanlarında da bizden biri, adi bir haydut. Yaşlı bir adamın yakasına yapışıp sakalını kopardılar. Kendimi tutamadım, bağırdım. Ne yapıyorsunuz? Haydut ne cevap verdi dersiniz? Yahudinin biri demez mi? Vicdan yok onlarda. Uzun zaman dayanamazlar ama. Bizimkiler giderken bir subay, bekleyin dedi bana. Yakında döneceğiz. Hiç hayvanlar insanlara komuta edebilir mi? Vera Platonova, Stechenko'lara gittim. İnanmazsınız, adam bütün suçun komünistlerle Yahudilerde olduğunu söylüyordu. Kulaklarıma inanamadım. O adamı bir gün bile sevmemiştim. Valya iyi kızdır ama babası sahtekarın biridir. Konuştuğunda ağzından bal akar ama insanın yüzüne bakmaz. Kana Lvovna, onların evine gitmeyin. Bir şey olursa alayı alın, bana gelin. Haydut, Yahudileri evlerinden atacaklarını bağırarak söylüyordu. O an bizim evde oturmanızın daha iyi olacağını düşündüm. Belki biraz dar gelecek ama hiç olmazsa rahatlayacaksınız. Kana onu öptü, yakında geleceğine söz verdi. Vera Platonova gittikten sonra da düşündü. Hayır, Osip doğru söyledi. Stechenko yılanın biri gerçekten. Onun gibiler kaç kişi? Vera Platonova da Osip gibi konuşuyor. Ya Valya, başka türlü konuşabilir miydi? Ya Boris, gençler yürekli, savaşıyorlar. Bu hayvanları çabucak kovacağız demektir. İki gün sonra sabahın erken saatinde korkunç bir çatırtıyla uyandı. Dışarı fırladı, yarı çıplak insanlar aralarında heyecanla konuşuyorlardı. Sis gibi yoğun, kara bir duman Kreşçatik'ten yükseliyordu. Kana kendi kendine güldü. Bizimkiler yaklaşıyorlardı herhalde. Acıları uzun sürmeyecekti. Torununu havaya kaldırdı ve mırıldandı. Baban geliyor. Vera Platonova evinde oturmuş yün örüyordu. Boris döner gelirse kışın işine yarardı ördüğü. Her zamanki gibi odası tertemizdi. Bayram dolayısıyla içerisini temizlediği sanılırdı. Üst üste üç yastık, kar gibi yatak örtüsü, güneşte parıldayan kızıl parkeler. Duvarda Boris'in asker elbisesiyle büyük bir resmi. Resmi Ternopol'den göndermişlerdi. Yanında rengi atmış eski fotoğraflar. Ölü kocası, kız kardeşi, yeğenleri. Bir köşede belli belirsiz bir ikona parlıyordu. Vera Platonova ikonadan vazgeçememişti. Annem astı onu. Boris bir gün sormuştu. İnanmadığın halde neden kaldırmıyorsun şu ikonayı? Vera Platonova hemen cevap vermedi. Bir süre düşündükten sonra kimseyi rahatsız etmiyor ki dedi. Aslında sana ne cevap vereceğimi bilmiyorum Boris. Kiliseye gitmiyorum, dua etmiyorum. Tanrı var mı yok mu bilmiyorum. Varsa bile kilisede değil, insanların yüreklerinde. Yün örerken düşünüyordu. Ne kadar güç şey, böyle olacağı hiç aklıma gelmemişti. Yağma ediyor, öldürüyorlardı. Ama gündüz gözüyle insanlara işkence etmiyorlardı. Bunlar nereden çıktı böyle? Kahkahalarla gülüyor, havaya ateş ediyorlar. İnsan değil bunlar. Bizimkilerin işi zor. Adamların topları var, otomobilleri var. İstemediğin kadar arabaları var. Savaş uzun sürecek. Herhalde sonunu göremem. Kulak verdi. Merdivende bağıranlar vardı. Bir şeyim yok, dokunmayın bana. Biri Almanca sövüyordu. Sonra Vera Platonova'nın kapısı vuruldu. Saçlarını düzeltti, sakin açtı kapıyı. Üç Alman içeri girdi. Şefleri biraz Rusça biliyor, söylendiği anlaşılıyordu. Kim oturuyor? Çıfıt var, asker var, komünist var. Vera Platonova başını salladı. Ne millet? Ukraynalı, Letki köyünden. Almanlar komünistin gözünü boşalttılar. Çamaşır, Boris'in defterleri, ince kurdeleyle bağlanmış deste deste mektup, bulgurları yere döktüler. Rusça konuşan Boris'in fotoğrafını gösterdi. Kim? Oğlum. Komünist? Vera Platonova sert cevap verdi. Herkesin inancı kendine. Alman bir şey anlamamıştı ama Vera Platonova'nın ses tonu onu kızdırdı. Duvardaki fotoğrafı kaptı, parçaladı. Oğlun yok, kaput. Yaşlı bir kadını üzdüğünüz için utanmalısınız dedi Vera Platonova. Anneniz yok mu sizin? Sus. Kızgın Alman yırttığı fotoğrafın parçaları, gömlekler, yün yumağı ve mektuplar üzerinde tepiniyordu. Birden ikonanın üzerindeki kartı gördü. Lenin'in bir portresiydi bu. Komünist misin? Yürü! Gerildi. Vera Platonova'nın yüzüne vurdu. Yaşlı kadın yere düştü, gözlüğü kırıldı. Yüzü kan içindeydi ama kendini kaybetmemişti. Celladına bakıyor, bu bakış Alman'ı çileden çıkarıyordu. Öbür ikisi üst kata çıkmışlardı. Oradan da çığlıklar, kırılan camların şangırtısı geliyordu. Komutanları da gidecekti ki birden kanı yine tepesine çıktı. İhtiyar büyücü, işte böyleleri evleri uçuruyor, arkamızdan ateş ediyor, çılgına dönüp Vera Platonova'ya saldırdı. Az önce çamaşır üzerinde tepindiği gibi şimdi de yaşlı kadının üzerinde sıçramaya koyuldu. Sonra başını basamaklara çarparak merdivenden aşağı yuvarladı. Avluya çıkardığında Vera Platonova ölmüştü bile. Uzun zaman ölüye sövdü, saydı. Boğuk sesle en iğrenç küfürleri kusuyordu. Gökyüzü kıpkızıldı. Kreşçatik yanıyordu. Ödü patlayan ev halkı sabaha kadar haykırdı durdu. Kana alayıyla birlikte pazara gidiyordu. Almanların gelişinden bir hafta sonraki pazar günüydü. Duvara asılı bir afiş gördü. Sokağa çıkma yasağıydı belki. Mavimsi afişin önünde durdu. Şunlar yazılıydı üzerinde. Kiev ve çevresinde oturan Yahudiler, 29 Eylül pazartesi günü sabahın 7'sinde eşyanız, kimlik kağıtlarınız ve kalın giysilerinizle Dorogitskaya'daki Yahudi mezarlığının yakınında bulunun. Bu emre uymayanlar ölüm cezasına çarptırılacaklardır. Kana afişi birkaç kere okudu. Yine ne uydurmuşlardı bu haydutlar. Yanında yaşlı bir adam duruyordu. Rahat görünüşlüydü. Kana ona sordu. Ne icat ettiklerini gördünüz mü? Adam korkuyla çevresine bakındı, uzaklaştı. Kadının biri, niyetleri açık dedi. Yahudileri sürecekler. Nereye? Bilir miyim nereye süreceklerini? Kana ağır ağır evine döndü. Bir haftadan beri çok yaşlanmıştı. Başı sallanıyor, bacakları gitmiyordu. Nereye gönderecek bu haydutlar bizi? Onlardan iyi bir şey beklenmez. Benim yaşlı, alanında küçük bir kız olması onların gözünde hiç önemli değil. Kısa zaman sonra kış bastıracak. Korkuyla karışık bir sevgiyle torununa baktı. Ne olacak? Ben öleceğim. Ona kimse sevimli bir söz söylemeyecek. Oysa alam o kadar zeki, o kadar şen bir çocuk ki. Oynamalı, eğlenmeliydi o. Ben yeterince yaşadım, artık ölebilirim. Ama ala, çocuğu nasıl kurtarmalı? Gidip Vera Platonova ile konuşmaya karar verdi. Bizimkiler dönünceye kadar alaya bakmasını rica ederim. Tanımadığı bir kadın açtı kapıyı. Kana'ya kötü kötü baktı. Burada yok, götürdüler. Bütün partilileri götürdüler. İnanmazsanız polise sorun. Kana anlamıştı. Artık kurtuluş yoktu. Kadere boyun eğmek gerekiyordu. Belki bizi çok uzağa sürmezler. Yaşayabildiğimiz kadar yaşarız. Almanların arasında da iyi insanlar olmalı. Çocuğun nasılsa acırlar. Kana yolculuk hazırlığına girişti. Alanın kürkü yırtılmıştı. Mutlaka dikmesi gerekiyordu. Sonra çoraplarını örmeliydi. Biraz peksimet pişireyim. Ev işleri onu karamsar düşüncelerden uzaklaştırdı. Ala uyumuyordu. Sonra sakin bir uykuya daldı. Uyumadan önce "Nineciğim," demişti. "Bebek Maşa da bizimle gelecek mi? Onu da alır mıyız?" Kana sabah çıkmayı düşündü. Ama yolun at arabaları, el arabaları, paket yüklü yayalarla dolu olduğunu görünce acele etmenin gereksizliğini anladı. Akşama da varsak bir şey değişmez. Lvov sokağı tıklım tıklım doluydu. Kimi arabalara binmişti, kimi yürüyor, sürükleniyordu. Yığınla ihtiyar ve çocuk vardı. Kana düşündü. Gençler nerede? Sonra gençlerin savaştığını hatırladı hemen. Burada herkes kendisi ya da torunu yaşındaydı. Sakallı iki ihtiyar, örtü içine yatırılmış yaşlı bir felçli kadını taşıyorlardı. Takma bacaklı bir adam, içinde bir bebeğin kayıtsızca gülümsediği arabayı sürüyordu. Çocuklar annelerini kaybediyor, ağlıyorlardı.